Ayrım 13, Sylvester Bonnard'ın suçu, Anatole French, sayfa 168. Öyle yapmaya devam edin. Ben kendim de onu idare ediyor, sabırsızlıklarına dayanıyorum. Hatta ona saygı gösterin Jane. Tabii böyle konuşurken onun benim olduğu kadar senin hizmetçin olduğunu unutmuyorum. Bunu benim gibi o da unutmayacaktır. Fakat siz onun ilerlemiş yaşına ve büyük yüreğine saygı duymalısınız. O uzun zamandır iyilikte direnen mütevazi bir insancıktır. Artık orada pişti. Bu dost doğru insanın katılına tahammül gösterin. Emretmeyi bilin, o da itaat etmeyi bilecektir. Haydi bakalım kızım, odanızı çalışmanız ve dinlenmeniz için size en uygun gelecek biçimde düzenleyin. Jane'e eline verdiğim bu yol harçlığıyla iyi bir ev hanımı olma yoluna böylece koyduktan sonra gençler tarafından yönetilmekle birlikte son derece iyi olan bir dergiyi okumaya koyuldu. Derginin üslubu sert ama mantığı keskin. Okuduğum makale kesinlik ve kararlılık yönünden benim gençliğimde tüm yapılanları geçmekte. Bu makalenin yazarı Bay Paul Meyer her hatayı keskin bir parmak hareketiyle gözler önüne seriveriyor. Bizlere gelince biz bu acımasız adalet duygusuna sahip değildik. Bizdeki hoşgörü engindi. Bu hoşgörü bilginle cahili aynı övgü söyleminde karıştırmaya kadar gidiyordu. Bununla beraber ayıplamayı bilmek gerekir ve bu da kaçınılmaz bir ödevdir. Küçük Raymond'u, ona öyle diyorlardı. Anımsıyorum şimdi, hiçbir şey bilmezdi. Son derece kısıtlı bir zekası vardı. Ama annesini çok severdi. Bizler bu kadar iyi bir oğlun cahilliğini ve aptallığını ortaya dökmekten sakındık ve küçük Raymond bizlerin hoşgörüsü sayesinde enstitüye kadar yükseldi. Artık annesi yoktu ama üzerine şeref payeleri yağıyordu. Meslektaşlarının ve bilimin üzerine zararına olarak en kudretli olup çıktı. Ha işte benim Luxemburg'dan genç dostum da geliyor. İyi akşamlar Geliz. Bugün yüzünüz gülüyor. Ne oluyor bakalım sevgili evlat? Olan şu ki tezini iyi bir şekilde savunmuş ve iyi bir dereceyle mezun olmuş. Bana bunu haber veriyor ve şunu da ekliyor. Sınavda bir ara sözü edilen benim çalışmalarım da okulun profesörlerince tam bir övgüyle karşılanmış. İşte buna diyecek yok diyerek yanıtladım. Ayrıca benim yaşlı ünümün sizin genç zaferlerinizle birleşmesini görmekten mutluyum. Biliyorsunuz ki sizin tezinizle candan ilgilenmekteydim. Ne var ki evle ilgili düzenlemeler onu bugün savunacak olduğunuzu unutturdu bana. Bayan Jane bu düzenlemeler konusunda onu benim yerime bilgilendirmek üzere tam zamanında çıka geldi. Şaşkın kız hafif bir meltem gibi daldı kitap yurduna ve küçük odasının bir harika olduğunu haykırdı. Bacılısı görmesiyle birlikte kıpkırmızı oldu fakat kimse kaderinden kaçamaz. Bu kez her ikisinin de mahcuplaştıkları ve aralarında konuşmadıkları gözümden kaçmadı. Yavaş ol bakalım Sylvester Bonnard. Vesayetinizi aldığınız kızı gözlerken kendinizin bir vasi olduğunuzu unutuyorsunuz. Daha bu sabah üstlendiniz bunu ve bu yeni görev size nazik görevler de yüklüyor. Göreviniz Bonnard, bu genç adamı ustalıkla uzaklaştırmaktır. Göreviniz, görevin ne olduğunu biliyor muyum ben acaba? Bahçeniz tek nüshası bende bulunan ve La Ginevra della Clara Donna adlı eserden notlar almakta. En yakın kitap dolabına rastgele bir kitap seçtim. Onu açıyor ve Sofokles'in bir dramının ortasına düşüyorum. Yaşlandıkça iki antik dünyaya olan aşkım beni sarıyor ve bundan böyle Yunanistan'ın ve İtalya'nın şairleri kitap yurdunda kolumun uzanacağı yükseklikte yer alıyorlar. Hareketli bir olayın ortasında güzel, tek düze mırıltısını sürdüren o ince tatlı ve ışıklı koroyu tepli ihtiyarların korosunu okuyorum. Ey sen yenilmez aşk, zengin konaklara gelip çöreklenen sen, genç kızın tatlı yanağına gelip konan sen, denizleri aşan, samanlıkları ziyaret eden sen. Ölümlülerin hiçbiri senden kaçamaz. Kısacık ömürlü insanların hiçbiri yakasını senden kurtaramaz. Her kim ki sana yakalanır, sayıklamalarla aklını yitirir. Ne zaman bir nefis şarkı yoksam hemen Antiono Sofokles'in M.Ö. 440 yılında Atina'da oynatılan güzel trajedisini kendini kör eden kral Oedipus'un kızı Antigone kardeşini gömdüğü için ölüme mahkum edilir. Çehresi o sarsılmaz saflığıyla bana görünür. Ne görüntülerdir ki onlar, göklerin en lekesinde dalgalanıp dururdunuz. Ey tanrıçalar ve tanrılar, nicedir şurada burada sürünen dilenci kral. Zavallı kör ihtiyar Antigone'un yedeğinde kutsal bir mezara kavuşur. Kızı insan ruhunun düşünebildiği en güzel tablolar kadar güzel o kız, ülkenin tiranına karşı durur ve erkek kardeşini saygıyla toprağa verir. Tira'nın oğlunu sever ve bu oğul da onu. Ve inancının onu sonunda mahkum ettiği işkenceye götürülürken ihtiyarlar koro halinde şöyle söylerler. Ey yenilmez aşk, zengin konaklara gelip çöreklenen sen, genç kızın tatlı yanağına gelip konan sen, bencil biri değilim ben, aklım başımda. Bu çocuğu yetiştirmem gerek, onu evlendirmem için pek genç daha. Hayır, bencil biri değilim, fakat onu birkaç yıl kendimle, sadece kendimle tutmalıyım. Benim ölüme kadar bekleyemez mi dersiniz? Tasalanmayın Antigone, ihtiyar Ödipus tam zamanında mezarın kutsal toprağını bulacaktır. Şu anda Antigone hizmetçimize şalgamları soymakta yardım ediyor. Dediğine göre bu ona heykel yontuyor gibi geliyormuş. Mayıs, kitap yurdunu kim tanıyabilir artık? Şimdi tüm mobilyaların üzerleri çiçeklerle dolu. Hakkı var Jane Hanım, bu güller o mavi fayans vazoda çok güzel duruyor. Her gün Teresa ile birlikte pazara gidiyor ve oradan çiçeklerle dönüyor. Aslında çiçekler şahane şeyler. Bir gün aklımdakini yapmam ve onları bulundukları yerde, kırda, elimden geldiği kadar iyi bir yöntem kullanarak incelemem gerek. Burada ne yapıyorum sanki? Şu zavallı gözlerimi, artık bana dişe dokunur hiçbir şey söyleyemeyen eski parşömenler üzerinde ne diye yakıp tüketmeli? Bir zamanlar bu eski metinleri müthiş bir hevesle çözerdim. Acaba onlarda ne bulmayı umuyordum? Dinsel bir vakfın tarihi, resim yapan ya da kopya çıkaran bir kişinin adı, bir ekmeğin, bir öküzün ya da bir tarlanın fiyatı, idari veya adli bir davranış, bu ve bunun gibi bir şey bende heyecan uyandıran gizemli, belirsiz ve ince bir şey. Gel gelelim bu bir şeyi tam 60 yıl aradım, hem de bulamaksızın. Benden daha değerleri, üstadlar, büyükler, faureller, tiyarriler onca şey keşfetmiş. Bu büyük insanlarda ismi cismi olmayan ama onsuz şu yeryüzünde hiçbir zeka eserinin yaratılamayacağı bu bir şeyi keşfedemeksizin iş başına ölüp gittiler. Akıllı bir şekilde bulabileceğim şeyi aradım şu sırada, artık hiçbir şey bulamıyorum. Olasıdır ki Saint Germain des Prés, rahiplerin tarihini hiçbir zaman bitiremeyeceğim. Bilin bakalım Sayın Vasim, mendilimde getirdiğim şeyi. Görünüşe bakılırsa bunlar çiçek olmalı Jane. Oh hayır, bunlar çiçek değil, bakın. Bakıyorum ve mendilden uzanan küçük bir gri baş görüyorum. Bu küçük gri bir kediye ait. Mendil açılıyor, hayvan halının üstüne atlıyor, silkeleniyor, bir kulağını dikiyor, sonra diğerini ve ihtiyatla bulunduğu yeri ve etrafındakileri inceliyor. Kolunda sepet, nefes nefese Trace'e çıkıp geliyor. Oncağızın kusuru hiçbir şey içinde tutmamak, eve bir kediyi alıp geldiği için kıza hemen şiddetle sistemler etmeye girişiyor. Jane ise kendi haklı göstermek için başlıyor, başlarından geçeni anlatmaya. Teresa ile beraber bir ecza dükkanının önden geçerken bir çırağın küçük bir kediyi bir tekmede sokağa fırlattığını görüyor. Şaşkın ve rahatsız kedicik, kendisini itip kakan ve korkutan insanlara karşın sokakta kalması mı yoksa bir ayakkabının burnunda tekrar dükkandan atılması tehlikesini göze alıp oraya girmesi mi gerektiğine karar veremeyip şaşkın kala kalmıştır. Jane onun kritik bir durumda bulunduğunu ve ikircikli vaziyette kala kaldığını anlıyor. Öylesine aptal bir hali vardır kedicin, o ise bu halinin kararsızlıktan ileri geldiğini düşünerek onu kollarına alır. Bunun üzerine içeride de dışarıda da rahat edemeyince havada kalmaya razı olur. Okşayarak onu yatıştırmayı başarınca eczacı çırağını tutup şunu diyor bizim kız. Eğer bu hayvan hoşunuza gitmiyorsa onu dövmenize gerek yok. Onu bana vermeniz gerekir. Alın öyleyse diyor eczacı. İşte burada diye ekliyor Jane. İşin sonucunu gösterir gibi. Sonra minik kediye her türlü tatlılıklar için söz verir gibi tatlı bir flüt sesiyle okşadı onu. Bu acınası hayvanı inceleyerek pek de sıskaymış dedim. Üstelik çok da çirkin. Jane onu çirkin bulmuyor ama olmayacak kadar şaşkın bir hali olduğunu kabul ediyor. Suratına bu berbat ifadeyi veren şey ise ona göre bu kez kararsızlık değil de duyduğu hayret. Eğer onun yerine biz de olsaydık diye düşünüyor. Başından geçen maceradan bir şey anlayabilmesinin olanaksız olduğunu kabul ederdi. Suratındaki komik ifadeyi ciddiyetle koruyan zavallı hayvancıya bakıp gülüyoruz. Jane onu kollarına almak istiyor ama o masanın altına saklanıyor ve bir fincan tabağı dolusu sütü görmesine karşın oradan çıkmıyor. Yanından çekiliyoruz, tabak boşalıveriyor. Jane diyorum, korumaya aldığınız yaratığın üzgün bir yüzü var. Kurnaz bir tabiata sahip. Dilerim kitap yurdunda kendisini eczaneye geri yollamaya bizi mecbur kılacak zararları yol açmaz. Bu arada ona bir ad koymak da gerek. Ona Don Gris de Gautier adını koymayı öneriyorum. Ama bu belki biraz uzun. P pilule, drague veya rıçın daha kısa ve onun ilk halini hatırlatma avantajları var. Ne diyorsunuz bakalım? Pilule demek iyi olurdu diye karşılık verdi Jane. Fakat ona durmadan kendisini kurtardığımız felaketleri anımsatan bir ad vermek çirkin kaçmaz mı? Bu ona konukseverliğimizin karşılığını ödetmek olur. Daha nazik olsak ve ona ileride hak edeceği umuduyla güzel bir isim versek nasıl olur? Bakın bizi nasıl gözlüyor. Kendisiyle uğraştığımızı görüyor. Mutsuzluğu azaldığından bu yana görünüşündeki aptallık da azaldı. Mutsuzluk aptallaştırır, bunu iyi biliyorum. İyi öyleyse Jane, o zaman isterseniz sizin korumaya aldığınız hayvancığına Hannibal adını verelim. Bu adın uygunluğunu ilk anda anlamayabilirsiniz. Ama ondan önce kitap yurdunda bulunan akıllı ve sırsaklar bir kimse olduğundan kendisini içine dökmeye alıştığım Ankara kedisinin adı Hamilkar'dı. Doğaldır ki bu ad ötekini doğuruyor ve Hannibal Hamilkar'dan sonra onun yerine geçer. Bu noktada anlaşmış olduk. Hannibal diye haykırdı Jane, buraya gelin. Kendi adının tuhaf ses tınısından korkuya kapılan Hannibal, kitap dolaplarının birinin altında bir farenin bile kalamayacağı denen küçük bir yere gidip sığındı. İşte size büyük bir isme layık bir davranış. O gün canım çalışmak istiyordu ve divitimin ucunu hokkaya daldırmıştım ki kapının çalındığını işittim. Hani olur da günün birinde fazla işi gücü olmayan birisi bu satırları okursa, hikayem boyunca ikide bir çalan ama ortaya neden yeni bir şahıs çıkaran ne de beklenmeyen bir sahne hazırlayan bu kapının haline herhalde gülecektir. Oysa tiyatroda bu tersinedir. Bay Scrabby, Equiana Scrabby 19. yüzyıl yarattığı karakterlerin derinliğinden çok sahne ustalıklarıyla ünlü Fransız tiyatro yazarı. Kapıların ancak bile bile açar ve hanımlarla genç kızların pek hoşuna gidecek şeyler olur. Söz konusu olan sanattır burada. Bir vaudeville kalemi almaktansa kendimi asarım. Yaşamı küçümsemekten filan değil tabii. Eğlendirici hiçbir şey icat edemeyeceğimden. İcat etmek, bunun için gizli etki almış olmak gerek. Bu yetenek benim için ölümcül olurdu. Diyelim ki Saint Germain des Prés Manastır hikayemde bir keşiş çömezi icat ettim. Genç bilginler ne derler buna? Ne skandal olurdu okulda? Enstitüye gelince o bir şeycik demez ve üzerinde de fazla durmazdı. Benim meslektaşlarım halen biraz bir şeyler yazıyorlarsa da hiç okumuyorlar artık. Onlar da şöyle söyleyen Parney 18. yüzyıl Fransız şairi, incelik ve iştenlikleriyle dikkat çekici aşk şiirleri yazmıştır. İle aynı düşüncedeler. Huzur veren bir aldırmazlık, erdemlerin en akıllıca olanıdır. Olabildiğince iyi olmak için, olabildiğince az olmak, bu Budistlerin farkına varmaksızın uğraştıkları şey işte budur. Tabii tüm bu düşünceler Bağcılısın gelip kapının zilini çalması yüzünden. Bu genç adam halini tavrını baştan sona değiştirdi. Ne kadar hafif idiyse şimdilerde o kadar ciddi. Ne kadar geveze idiyse o kadar donuk. Jane de aynı onun gibi. İçimizde sakladığımız tutku safhasındayız. Çünkü ne kadar yaşlı olsam da bu konuda yanılmam. Bu iki çocuk birbirlerini güçlü ve süren bir şekilde sevmekteler. Jane şimdi bundan sakınıyor. Genç adam kütüphaneye girdiğinde odasına saklanıyor ama yalnız olduğunda onu buluyor hemen. Yalnız kalır kalmaz piyanoda yeni ruhunun yeni bir ifadesi ozan, hızlı ve titrek bir şekilde çaldığı müzik içinde onunla konuşuyor. Pekala. Yeri gelmişken niye şunu da söylemeyeyim, neden zayıflığımı da itiraf etmeyeyim, bencilliğimi kendime saklarsam sanki daha mı az ayıplaması olacak? Öyleyse onu da söylemeliyim buracıkta. Evet, başka türlü olsun istiyordum ben. Evet, onu yalnız kendime saklamayı umuyordum ben. Evladım gibi, torunum gibi, tabii ki sonsuzca değil. Hatta öyle uzunca sürede değil. Ama birkaç yıl daha sadece. İhtiyarım artık. Bekleyemez miydi sanki? Kim bilir? Gut hastalığının ve antritin de yardımıyla onun sabrını herhalde fazla zorlamayacaktım. İstediğim buydu. Ben bunu umut ediyordum. Hesabımı onun olmamasına göre yapıyordum. Bu genç düşüncesiz adam ortada yokken böyle hesap ediyordum aklımca. Fakat hesap yanlış yapıldıysa yanlış hesaptan çıkmak da az acı verici değil. Öte yandan sen de kendini pek kolayca suçlayıvermekte gibisin. Azizim Sylvester Bonnard, eğer bu genç kızı daha birkaç yıl alıkoymak istediysen bu senin çıkarını olduğu kadar onun da çıkarınaydı. Onun daha öğrenecek çok şeyi var ve sen de yabana atılıverecek bir öğretmen sayılmazsın. Şu noter bozuntusu Möçe seni ziyaretiyle şereflendirdiği zaman ki adam ta o zamandan beri tam kendi yakışır bir alçaklığa saplanmışmış, kendi eğitim sistemi tutkulu bir gönül sıcaklığıyla onu anlatıp durmuştun. Bütün arzun o sistemi uygulamaktı. Jane bir nankör, Jill ise bir kız avcısı. İyi güzel de eğer ben onu kapıya koymuyorsam ki bu iğrenç bir zevkin ve duygunun yapacağı şeydir, onu kabul etmem gerekir. Kendisini Jerry benim küçük salonda Kral Louis Philippi tarafından büyük lütufkarlıkla bana verilmiş olan Sevres vazolarının karşısında bekleyip duruyor. Leopold Robert'ın Hasatçılar ve Balıkçılar adlı ve Jealous'la Jane'in korkunç bulmakla anlaştıkları tabloları resmedilmiştir bu porselen vazolara. Sevgili evladım, sizi hemen kabul edemediğim için beni bağışlayın. Bitirmem gereken bir çalışma üzerindeydim. Dediğim yalan değil, düşünmek için çalışmadır. Fakat Jess bunu öyle yorumlamıyor. Arkeolojiden söz ettiğimi düşünüyor ve bana yakında Saint German Deux Press rahipleri hakkındaki tarih çalışmamı bitirmemi diliyor. Bu ilgi gösterici sözlerden sonradır ki bana Bayan Alexander'ın nasıl olduğunu soruyor. Bu sorusuna gayet iyi yanıtını veriyorum. Benim manevi vasilik ödevimi ortaya koyan kuru bir ses tonuyla. Ardından bir anlık bir sessizlikten sonra okuldan yeni yayınlardan ve tarihi bilimin ilerlemesinden söz etmeye koyuluyoruz. Genellemelere giriyoruz. Genellemeden değil mi konuşacak kaynak tükenmez. Jason kafasına benim ait olduğum tarihçi kuşağına karşı bir parça daha saygı duymayı sokmayı deniyorum. Kendisine şunu söylüyorum. Eskiden bir sanat ve insan hayalhanesinin tüm fantazilerine açık olan tarih, zamanımızda kesin bir yöntemle ele alınması gereken bir bilimdir. Jason benim fikrime katılmamasına izin vermemi istiyor. Tarihin hiçbir zaman bir bilim sayılmasına ya da öyle olduğuna inanmadığını bana ifade ediyor. Ve öncelikle diyor bana, tarih nedir? Geçmiş zamanlardaki olayların anlatımı. Peki olay dediğimiz şey nedir? Olup bitmiş herhangi bir şey midir? Hayır değil diyeceksiniz bana. O kayda değer bir olgudur. İyi ama bir tarihçi bir olgunun kayda değer olup olmadığı nasıl karar veriyor? Bu kararı kendi zevkine ve kaprisine göre, kendi düşüncesine uygun biçimde, kısacası bir sanatçı olarak kafasına göre veriyor. Çünkü olgular doğaları gereği tarihsel olaylar ve tarihsel olmayan olaylar diye ayrılmazlar. Zaten bir olgu son derece karmaşık ve bileşik bir şeydir. Hayır, bu olanaksızdır. Tarihçi bunları kendilerini oluşturan özelliklerin pek çoğunda soyarak, dolayısıyla ondan bazı parçalar yontup atarak, kolunu bacağını kopararak, oldukları şeyden farklı bir durumda sunacaktır. Olguların kendi aralarındaki ilişkilere gelince artık bundan söz etmeye bile gerek yok. Eğer tarihsel denen bir olgu tarihçi için bir ya da birçok tarihsel olmayan ve böyle olduklarına göre bilinmez durumda bulunan olguların yolunu açmışsa ki bu pekala olanaklıdır, sizden bu olguların kendi aralarındaki ilişkiyi belirtmenizi rica edebilir miyim? Ayrıca burada tüm söylediklerimde Bay Bonnard tarihçinin gözlerinin önünde kesin kanıtlara sahip olduğunu sanıyorum. Oysa aslına bakarsanız o taşıdığı güveni sadece duygusal nedenlerle falanca ya da filanca kanıta göre vermektedir. Tarih bir bilim değil, bir sanattır ve onda yalnızca imgelemeyle başarılı olunur. Bajes şu anda bana bir gün Luxemburg Parkı'nda Margarita ve Navarra'nın heykeli altında yerli yersiz nutuklar atarken işitmiş olduğum genç kaçıyı anımsatıyor. İşte şimdi de konuşmanın bir dönemecinde benim adam beğenmez genç dostum bir rokoko, Rokoko Kral 15 ve 16 Louis döneminde 18. yüzyıl moda olan süsleme tarzı, burada eski ve modası geçmiş anlamında. Troubadour, Troubadour, ortaçağ derebeylerinin şatolarını dolaşarak bizdeki aşıklar gibi şarkı ve şiirleri söyleyen halk ozanları. Ve çoktan rafa kalkmış buldu Walter Scott, dolayısıyla tekrar burun buruna geliyoruz. Bunlar onun kendi deyimleridir. Fakat diyorum, Lucy'nin ve Pertin'in güzel kızının muhteşem babasını savunmak üzere heyecanlanmış halde tüm geçmiş onun hayranlık uyandıran romanlarında yaşıyor. Tarih denen budur, destan denen budur. Buna eskicilik denir diyerek yanıtladı beni James. Şimdi siz nice bilgin olursa olsun bu çılgın oğlanın 5 ya da 10 yüzyıl önce insanların tam olarak nasıl yaşadıklarını hayalinde canlandırmasının, daha neredeyse 10-15 yıl öncesinde nasıl olduklarını ancak güçlükle gözlerini canlandırabilirken nasıl olup da bana anlatmaya kalktığına inanabilir misiniz? Onun için tarihsel şiir, tarihsel roman, tarihsel resim dedikleri iğrenç derecede sahte türlerdir. Bütün sanatlarda sanatçı yalnız kendi ruhunu yansıtır. Yapıtın giysisi ne olursa olsun düşünce olarak kendisine çağdaştır. İlahi Komedya'da hayranlık duyduğumuz şey Dante'nin yüce ruhu değilse nedir yani? Ya Michelangelo'nun mermer yoğuntuları? Michelangelo'nun kendisine değilse her olağanüstü olarak neyi yansıttılar bizim için? Sanatçı isek yaratılarımıza kendi öz hayatımızı veririz. Yok böyle değilse o zaman heykel diye kuklalar yontuyor. Oyuncak bebekleri giydirip kuşandırıyoruz demektir. Ne kadar aykırı ve saygısız düşünceler ama bir genç adamda gözü pek oluş bende hoşnutsuzluk yaratmıyor. Gerisi ayağa kalkıyor sonra yine oturuyor. Kafasını meşgul eden şeyin ne olduğunu ve kimi beklediğini gayet iyi bilmekteyim. Al bakalım şimdi bana kazanmakta olduğu 1500 franktan ve ek olarak kendisine miras kalan 2000 franklık bir küçük rant gelirini hesap etmenin uygun olduğundan dem vuruyor. Bu sırlarını bana açmasını anlamayacak yani budala değilim. Bu küçük hesapları bana kendisinin oturmuş efendi, yerli yerinde gelir sahibi, kısaca söylemek gerekirse evlenmesi uygun bir adam olduğunu bileyim diye yapıyor. 20 kez ayağa kalktı sonra tekrar oturdu. Bir 21. kez daha ayağa kalkıyor ve Jane'i göremediği için üzgün çıkıyor. Onun ayrılmasıyla birlikte Hannibal'e bakmak bahanesi Jane kitap yurduna giriyor. O da üzgün ve sızlanan bir sesle koruması altındaki süt vermek için çağırıyor. Şu üzgünleşen çehreyi bir gör. Sayın Bonnard, koca tiran, eserine iyi bak. Onları ayrı tutmayı becerdin ama sen onların çehrelerini aynı ve yüz çizgilerinin benzer ifadesinden sana rağmen onların düşüncede birleşmiş olduklarını görüp duruyorsun. Ey Cassandra! Cassandra, çocukları tarafından aldatılan ve herkese alay konusu olan bir babayı temsil eden eski Fransız orta oyunda baş kahramanlarından birinin adı. Mutlu olabilirsin. Ey Bartolo! Bartolo, Beaumarchais'in Sevil Berberi komedisindeki kıskanç ve şüpheci Vasi tipini canlandıran kişi. Sevinebilirsin. Vasi olmuş buymuş demek. Görüyor musunuz kızcağızı? Dizleri halının üzerine çökmüş. Hannibal'ın başını avuçlarına almış. Evet okşa bakalım o aptal hayvanı. Yakın bakalım ona. İşte öyle. İnleyişlerini yönelt ona. İç çekmelerinizin nereye gittiğini, yakarışlarınıza neyin sebep olduğunu herkes biliyor. Küçük kalleş. Uzun uzun seyrettiğim bir tablo oluyor. Bu sonra kütüphaneme bir bakış fırlattıktan sonra diyorum ki, Jane'le tüm bu kitaplar canımı sıkıyor. Satacağız onları. 20 Eylül. Her şey olup bitti. Nişanlandılar. Jane gibi biri kendisi de öksüz olan Jealous, hocalarından benim de meslektaşım olan, bilim ve karakter yönden çok saygı duyulan birisi aracılığıyla Jane'i benden istetti. Ama adam bir aşk elçisi ki, böylesi dostlar başına. Bir ayı bir piyano ayısı değil elbet ama bir okumuş ayı. Bu ikinci cins birinci cinsinden daha yırtıcıdır. Belki haklı, belki haksız bana göre haksız Jealous Chase'e önem vermiyor. Sizin vasilik ettiğiniz kızı üzerindeki gömlek de alıyor. Hadi evet deyin, olsun bilsin. Çabuk olun, size hayli ilginç ve eminim sizin bilmediğiniz 2-3 Lawrence sikkesi göstermek istiyorum. Sözcü sözcüğüne bana dediği bu. Kendisini Jane'le konuşmam gerektiğini söyledim. Vasisi olduğum kişinin bir drahoması olduğunu bildirmek için ufacık bir arzu duymadım içimde. Drahoma dersiniz... O da işte burada benim kütüphanem. Henry ve Jane onu akıllarının ucundan bile geçirmiyorlar. Hem insanlar beni olduğumdan daha zengin zannediyorlar. Suratım yaşlı bir pinti hissi veriyor. Bu da kesinlikle yalan söyleyen bir sanat ama bana da çok değer verilmesini sağlıyor. Dünyada cimri bir zengin kadar saygı gören kişi olamaz. Niyetimi Jane'le açtım ama... Yanıtını öğrenmem için onu dinlemeye gereksinimim var mı? Olay bitti. Nişanlandılar artık. Bu iki genç insanın sözlerini, hareketlerini not edeyim diye onları gözlemek ne ayıma uyar ne de buna yüzüm tutar. Noli me tangere. Hazreti İsa'ya atfedilen İncil'den alınma bu söz bana dokunmayınız demektir ve bir dinsel inanışın dokunulmasını yasakladığı şeyler için kullanılır. Bu güzel aşklara yakışan bir sözdür. Ben görevimin ne olduğunu biliyorum. Kendisine göz kulak olduğum bu masum kalbin gizine saygı göstermek, birbirlerini ne çok seviyorlar bu çocuklar, uzun söyleşilerinden olsun, safça sakınımsızlıklarından olsun, yetkisini tatkılıkla kullanan ve zaten yetkisi de pek kısa süren ihtiyar vasi, bu deftere herhangi bir kayıt düşecek değil. Zaten ben de kollarımı kavuşturup oturuyor değilim. Onların işi varsa benim de kendime göre işim var elbet. Açık artırmaya sunmak bakımından kendi kendime kitaplığımı kataloğunu hazırlıyorum. Bu beni hem üzen hem de eğlendiren bir iş. Bu işi beni akla uygun olandan biraz daha fazla uzatmakta, benim düşünceme, elime, gözlerime bu denli alışık olan bu ender kitapları gerekenin ve yararlı olanın da ötesine karıştırıp durmaktayım. Bu bir elvedadır ve insanoğlunun doğasında ayrılık anlarını uzatmak diye bir şey vardır. 30 yıldır bana bunca yararlı olan şu koca cildi iyi bir yardımcıya gösterilmesi gereken saygıyı göstermeden terk edebilir miyim? Ya şuracıkta kutsal öğretisi içimi rahatlatmış olan şu kitabı bir üstad olarak son bir kez selamlamam gerekmez mi? Ne ki beni bir sapmaya sürükleyip yanlış tarihlemeleri, coşkuları, yalanlamaları ve arkeolojinin öteki hastalıklara beni üzmüş olan bir cilde rastladım her defasında. Yürü diyorum kendisine acımsı bir neşeyle. Yürü bakalım. Seni gide sahtekar, hain yalancı şahit. Benden uzak ol. Vade retro. İsa'nın İncil'den alınma, şeytan için söylenmiş Latince sözü defol git. Hak etmediğin altın yaldızlı kapağınla yıpranmış ünün ve güzel maraken elbisenle kitap manyağı bir satıcının vitrine girebilsen de beni baştan çıkardığın gibi onu da baştan çıkaramayacaksın. Çünkü o seni asla okumayacaktır. Bana anı olarak verilmiş kitapları onları sonuna dek saklamak için ayrı bir yere koyuyordum. Bu yere altın menkibenin el yazmasını da yerleştirdiğimde sınıf atlamasına ve zenginliklerine karşın minnettar kalmasını bilen ve bana olan şükranını göstermek için benim iyilik meleğim olan Bayan Tropov'u anısına onu öpmek içimden geçti. Duraksadım. Nedendi bu duygu? Demek bir sıkıntım vardı. İşte o zaman anladım suçu. Onu işleme eğilimleri aklıma geceleri düşüyordu. Şafak vakti olunca da bu dürtler karşı konmaz hale geliyordu. O zaman evde daha her şey uykudayken kalkıp usulca odamdan çıkıyordum. Ey Yecüc Mecücler, ey gecenin cinleri, perileri. Eğer hani horozun sesinden sonra da benim evde oyalanmaktayken ayakların ucuna basarak kitap yurduna kaydığımı görmüşseniz o benim. Sakın ola Bayan Trapov'un Napoli'de yaptığı gibi şu ihtiyarın hoş bir sırtı var diye bağırmayasınız. Giriyordum içeri, dimdik kuyruğuyla Hannibal mırıldanarak bacaklarıma sürtünüyordu. Rafından kapıveriyordum bir cildi, şöyle saygıdeğer bir gotik çağı yapıtı ya da Rönesans döneminin soylu bir şairi, yeni bir mücevher, bütün gece rüyasını gördüğüm bir hazine. Kaptığım gibi götürüp ağzına kadar tıka basa dolu hale gelmiş, saklanacak yapıtlar dolabının en dibine sokuyordum onu. Söylemesi bile ürkünç. Jane'in çeyizini çalıyordum düpedüz. Ve suç işleyip bittikten sonra Jane'in yanıma gelip de gelinliği ya da çeyiz takın bir ayrıntı üzerine bana danışana dek var gücümle katalog çıkartma işime girişiyordum. Günümüzün terzilik ve çamaşırcılık dilinden bir şey anlamadığım için neyin söz konusu olduğunu da hiç anlayamıyordum. Ama ah bir 14. yüzyıl nişanlı genç kızı mucizevi olarak çıkıp gelse de benimle kumaşlardan konuşmaya kalksa tamam o zaman onun dilinden pekala anlardım. Gel gelelim bu Jane benim zamanıma ait değil. Ben de onu şu sırada ona annelik eden Bayan de Gebre'ye havale edip geçiyorum. Gece yaklaşıyor, gece bastırdı bile. Dirseklerimizi pencereye dayamış uzayıp giden karanlık, binlerce ışıklı noktayla delmiş engin sahaya bakıyoruz. Destek demir üzerine dayanmış olan Jane alnını eliyle tutmakta ve hüzünlenmiş görünüyor. Onu süzünüyor ve kendi kendime şöyle diyorum. Bütün değişimlerin, en çok istenmiş olanlarının bile kendilerine ait hüzünleri vardır. Çünkü terk etmekte olduğumuz şey de kendimizin bir parçasıdır. Bir başka yaşama girmek için bir yaşamda ölmek gerekiyor. Benim düşünceme yanıt verir gibi bana şöyle diyor genç kız. Çok mutluyum sevgili Vasim ama yine de içimden ağlamak geliyor. Son sayfa 21 Ağustos 1869 87. sayfa. Bir 20 satır kadar daha ve böcekler, çiçekler hakkında kitabım bitmiş olacak. 87. ve son sayfa. Görüldüğü gibi böceklerin ziyaretleri bitkiler için büyük bir önem taşımaktadır. Gerçekten de çiçeğin erkek organından aldıkları poleni dişi organa aktarma görevini üstlenirler. Anlaşılan çiçek de bu düğün ziyaretinin beklentisiyle hazırlanmış ve süslenmiştir. Çiçeğin bal yapma organının böceği kendine çeken ve farkında olmaksızın doğrudan veya çapraz döllenmeyi sağlayan şekerli bir sıvı içerdiğini ispat etmiş olduğumu sanıyorum. Çapraz döllenme biçimi daha sık görülür. Çiçeklerin böcekleri kendine çekecek biçimde renklenmiş ve kokulanmış olduklarını ve iç düzenlerini bu ziyaretçilere taç yapraklarının arasından içeri süzülürken dişi organın tepeciğine üstlerinde bolca taşıdıkları poleni bırakacakları biçimde düzenlemiş olduğunu göstermiş oldu. Saygıdeğer hocam Sprengel, orman sardunyasının taç yapraklarına benzeyen ince tüyler konusunda şöyle diyordu. Doğanın bilge yaratıcısı bir tek tüy bile boş yere yaratmayı istememiştir. Onlardan ben de şöyle diyorum. İncil'in sözünü etmiş olduğu tarla zambağı eğer Kral Hazreti Süleyman kadar zengin bir şekilde giyinip kuşanmışsa, sırtındaki mor renkli mantosu bir düğün mantosudur ve bu zengin süsleniş onun ebedi varlığının bir gereğidir. Brolles, 21 Ağustos 1869. Brolles benim ev ormana giderken köyün sokağında bulunan son ev. Bu arduvaz kiremitli üçgen çatısının güneş altında bir güvercinin boynunun yanar döner yansımalar yapması gibi ışıldayan bana ait bir ev. Bu çatı üzerinde yer alan rüzgar gülü bana bu memlekette yaptığım tüm tarih ve filoloji çalışmalarından daha çok saygınlık kazandırıyor. Köyde tek bir ufaklık yok ki Bay Bonner'dan rüzgar yelkovanı tanımıyor olsun. Paslanmış olduğundan rüzgarda acı acı gıcır diyor. Bazen de homurdanarak bir köylü kadının kendisine yardım etmesine razı olan Teresa gibi hizmet vermeyi tümden kesiyor. Ev büyük değil ama ben orada rahat ediyorum. Yatak odamın iki penceresi var ve güneşin ilk ışıklarını alıyor. Üst kat çocukların odası. Jane ve Henry yılda iki kez gelip kalıyorlar orada. Küçük Sylvester'ın beşiği de oradaydı. Güzel bir çocuktu ama rengi çok solgundu. Çimenler üzerinde oynarken annesi onu tasalı bir bakışla süzüyor ve ikide bir dizlerini almak için dikiş işine ara veriyordu. Zavallı yavrucuk uyumak istemiyordu. Uyuduğu zaman uzağa, çok uzağa, karanlık içinde ve kendisini korkutan, bu yüzden de artık görmek istemediği şeyler gördü, bir yere gittiğini söylüyordu. O zaman işte annesi beni çağırıyordu ve ben beşiğinin yanı başına oturuyordum. Parmaklarımdan birini minicik sıcak ve kuru eline alıyor ve bana şöyle diyordu. Büyük babam, vaftiz babam, bana bir masal anlatmalısın. Ben de ona ağırbaşlıklı dini çeşit çeşit masallar anlatıyordum. Onu hepsi ilgilendiriyordu ama küçük ruhunda hayranlık uyandıran, özellikle bir tanesi vardı ki o da mavi kuştu. Bitirdiğinde bana bir daha bir daha diyordu. Yeniden başlıyordum ve solgun damarlı başı yastığa düşüveriyordu. Doktor tüm sorularımıza şu yanıtı veriyordu. Olağanüstü bir şey yok. Hayır, küçük Sylvester'ın olağanüstü hiçbir şeyi yoktu. Geçen yıl bir akşam babası beni çağırdı. Gelin dedi bana. Küçük daha da fenalaştı. Beşiğe yaklaştım. Anne onun yanında ruhunun bütün güçleriyle kendini vermişçesine kımıldamadan duruyordu. Küçük Sylvester göz kapaklarının altından yukarıya doğru dönen ve artık aşağı inmek istemeyen göz bebeklerini ağır ağır bana doğru döndürdü. Vaftiz babam dedi. Artık bana masal anlatmanıza gerek yok. Hayır, ona masal anlatmaya gerek yoktu artık. Zavallı Jane, zavallı annecik. Çok duygulu kalmak için fazla yaşlıyım ama aslına bakılırsa acılı bir gizdir bir çocuğun ölümü. Bir gün anne ve baba 6 hafta içinde ihtiyarın çatısının altına döndüler. İşte birbirlerinin kolunda ormandan geri gelmektediler. Jane siyah harmaniyesine sıkıca sarılmış, henüz hazır şapkasının üzerinden bir kep taşımakta ama ikisi de gençlikle ışıldıyor ve birbirlerine tatlı tatlı gülümsüyorlar. Onları taşıyan toprağa, kendilerini saran havaya, her birinin ötekinin gözlerinde parladığını gördükleri ışığa gülümsüyorlar. Penceremden mendilimle onlara işaret yapıyorum, onlar da benim ihtiyarlığıma gülüyorlar. Jane çeviklikle çıkıyor merdiveni, beni öpüyor ve kulağıma işitmekten çok ne olduğunu keşfettiğim birçok sözcük fısıldıyor ve ben ona şöyle yanıt veriyorum. Tanrı sizinle olsun Jane. Sizinle ve kocanla olsun. En son gelecek kuşaklarımıza kadar et nune dimittis severum tuum domini. Latince bir deyiş. Ve şimdi senin kulunu gönderebilirsin ulu Tanrı. Kitabın sonu 12 Ocak 2015 sayfa 184.